23. ayırım, sayfa 231. Hatırlayabildiği kadarıyla amcası ilk kez konuya geri dönüyordu. Amcasının kişiliğine ters davrandığını ise ikinci kez görüyordu. Birincisi, eski oturma odalarında sessizce oturur, Tanrı sana kaldıramayacağın kadarını asla yollamaz türü yumuşak mırıltılara kulak kabartırken olmuş, amcası ansızın şöyle demişti. Omuzlarım ağrıyor, evde hiç viski var mı? Bugün mucizeler günü anlaşılan diye düşündü. Klan etrafta canının istediği kadar gösteri yapabilir ama bombalamaya ve insanları dövmeye başladığı an karşısına kimin dikileceğini, onu kimin durduracağını gayet iyi biliyorsun, öyle değil mi? Evet efendim, o zaman hukuka göre yaşıyor, birinin bir başkasını dövmesini engellemek için elinden geleni yapar, sonra arkasını dönüp doğrudan federal hükümeti durdurmaya girişir. Tıpkı senin gibi çocuğum, sen de döndün ve doğrudan kendi teneke tanrına giriştin. Ancak şunu unutma, o bunu daima kitabına ve hukukun ruhuna uygun bir biçimde yapacaktır. Onun yaşam tarzı bu. Jack amca, şimdi de suçluluk hissetmeye başlama Jean-Louis. Sen bugün yanlış bir şey yapmadın ve sakın John Henry Newman aşkına sakın ola bağnazlığını dert etmeye başlama. Dedim ya, yalnızca şalgam boyunda bir bağnazsın. Ama Jack amca, şunu da hep hatırla. Geriye bakıp düne, 10 yıl önceye bakıp o günkü halimizi görmek her zaman daha kolaydır. Zor olan şu anki bizi görmektir. Bu beceriyi edinebilirsen yuvarlanıp gidersin. Jack amca, şu ebeveyn konusunda hayal kırıklığına uğramak, gözünün açılması filan olayını bakolorya'mı verirken hallettiğimi sanıyordum. Ama başka bir... Amcası ceketin ceplerini karıştırmaya koyuldu. Aradığı şeyi buldu, paketten bir sigara çekti. Kibritin var mı dedi. Jean-Louis donup kalmıştı. Kibritin var mı dedin? Kafayı mı yedin? Beni sigarayla yakaladığında canıma okumuştun. Seni alçak ihtiyar. Bir Noel günü kızı evin bodrumunda bir yerlerden aşırdığı sigaralarla yakaladığında gerçekten de bir güzel pataklamıştı. Bu da sana bu dünyada adalet olmadığını kanıtlamıştır herhalde. Artık arada bir ben de bir tane tüttürüyorum. İhtiyarlığa verdiğim tek taviz bu. Bazen endişeye kapıldığımı hissediyorum ve en azından ellerimi onaylayacak bir şey bulmuş oluyorum. Jean-Louis koltuğunun yanındaki sehpada bir kutu kibrit buldu. Kibrit çöplerden birini yakıp amcasının sigarasına tuttu. Ellerini oyalayacak bir şey diye düşündü. Amcasının bu ellerle lastik eldivenlerini takmış, işe duygularını karıştırmaksızın ve büyük bir ustalıkla kim bilir kaç çocuğu yakaladığı gibi ayağa diktiğini merak etti. Adam deliydi, evet. Doktor Finch sigarasını baş parmağıyla yanındaki iki parmağının arasına kıstırdı. Derin düşüncelere dalmış bir halde İzmarit'e baktı. Sen renk körüsün Jean-Louis dedi. Hep öyleydin, hep de olacaksın. İki insan arasında senin gördüğün tek fark dış görünüşleri, zekaları ve karakterleri arasındaki farklılıklar. Ne kadar kışkırtılsan da insanlara ırk üzerinden bakmayı asla kabul etmedin. Irk artık günümüzün en hararetli meselesiyken sen herhangi bir meseleyi ırksal açıdan düşünmeyi hala beceremiyorsun. Sen karşında sadece insan görüyorsun. Ama Jack amca, kalkıp illa da bir zenciyle evleneceğim falan demiyorum ki. Biliyorsun, neredeyse 20 yıl doktorluk yaptım. Dolayısıyla korkarım insanları daha çok hastalıkları ve çektikleri görece acı temelinde değerlendiriyorum. Ama ufak bir beyanatta bulunmayı göze alacağım. Dünyada sırf bir ya da düzinelerce zenciyle aynı okula gittiğin için illa da bir zenciyle evlenmek isteyeceksin diye bir şey yok. Bu üstünlük taslayan beyazların çalıp durduğu tantamlardan biri. New York'ta kaç tane karışık ırk evliliği gördün? Şimdi düşündüm de bayağı az, oranlarsak yani. İşte cevabın. Üstünlük iddiasındaki beyazlar gerçekten de çok uyanık. Bizi o olmazsa olmaz, aşağılık ırk repliğiyle korkutmayı başaramayınca meseleyi mikroplu ve zehirli bir cinsellik kozasına sarıyorlar. Çünkü burada güneydeki aşırı muhafazakarların ta yürekten korktuğu tek şeyin bu olduğunu biliyorlar. Güneyli annelerin yüreğine dehşet salıyorlar ki çocukları büyüyünce zencilere aşık olmasın. Onlar bunu vahim bir mesele haline getirmese mesele nadiren ortaya çıkar. Diyelim ki ortaya çıktı. O da zaten mahrem alanda kalacaktır. NAACP'nin bu noktada da yanıtlaması gereken pek çok soru var. Ancak üstünlük iddiasındaki beyazların mantığa vurmaktan ödleri kopar. Çünkü nesnel, soğukkanlı bir muhakemenin onları yeneceğini bilirler. Çirkin bir sözcük olan ön yargı ile tertemiz bir sözcük olan inancın ortak bir noktası var. Her ikisi de mantığın bittiği yerde başlar. Çok acayip değil mi? Dünyanın acayipliklerinden bir tanesi, Doktor Finch koltuktan kalktı. Sigarasını kızın yanı başındaki sehpada duran kül tablasına bastırdı. Şimdi küçük hanım beni evime götür. Saat neredeyse 5. Babanı alma vaktin yaklaştı. Jean-Louis yeryüzüne döndü. Atticus'u mu alacağım? Bir daha onun gözlerinin içine asla bakamam. Dinle evlat, 20 yıllık bir alışkanlıktan kurtulman gerek, hem de derhal. Buna hemen şimdi başla. Atticus'un sana göklerden yıldırım göndereceğini falan mı sanıyorsun? Ona söylediklerimden sonra onca laftan. Doktor Finch yürüyüş bastonunu yere vurdu. Jean-Louis, babanı hiç mi tanımadın? Hayır, tanımamıştı. Dehşete kapıldı. Yanılmıyorsam seni bir sürpriz bekliyor, dedi amcası. Jack amca, yapamam. Bak kızım, sakın yapamam deme. Bir daha söylersen şu bastonu kafandan geçiririm, inan bana. Çıkıp arabaya gittiler. Jean-Louis, eve dönmeyi hiç düşündün mü? Eve mi? Söylediğim son cümleyi ya da sözcüğü tekrarlamaktan vazgeçersen sana minnettar kalırım. Evet, eve, yuvana. Jean-Louis sırıttı. İşte yine Jack amca oluyordu. Hayır efendim, dedi. Seni aşırı yükleme tehlikesine rağmen soracağım. En azından bir düşüneceğini taahhüt eder misin? Farkında olmayabilirsin ama burada sana her zaman yer var. Atticus'un bana ihtiyacı olduğunu mu söylüyorsun? Kesinlikle hayır. Ben Malcolm'u düşünüyordum. Harika olur doğrusu. Ben bir yanda, buranın tamamı öteki yanda. Buradaki yaşam bu sabah duyduğum türden konuşulmaların bitmek bilmez bir akışıysa bu yaşama ayak uydurabileceğimi hiç sanmıyorum. Buraya güneye ilişkin ıskaladığın şeylerden biri de bu. Kaç kişinin senin tarafında olduğunu bilseydin apışıp kalırdın. Tabii taraf doğru sözcükse. Sen özel bir vaka değilsin. Ormanlar senin gibilerle dolu ama yine de senin gibilerin artmasına ihtiyacımız var. Jean-Louis arabayı çalıştırdı, garaj yolundan geri geri gitti. Ne yapabilirim ki yahu, dedi. Onlarla savaşamam, içimde savaşacak güç kalmadı. Kastettiğim şey savaşmak değildi. Her sabah işe gitmekten, akşamları eve dönmekten, dostlarınla buluşmaktan söz ediyorum. Jack amca, uyuşamadığım ve benimle uyuşamayan bir yerde yaşayamam. Dedi Doktor Finch. Melbourne demiş ki, Melbourne'ün ne dediğini söylemeye kalkıştığın an arabayı durdurur, seni indiririm. Hemen burada. Yürümekten nefret ettiğini biliyorum. Kiliseye yürüyerek gidip geldikten ve kediyi bahçede dolaştırdıktan sonra pilin bitmiş olmalı. Evet, seni derhal indiririm. Sakın yapamayacağımı sanma. Doktor Finch iç geçirdi. Güçten düşmüş bir ihtiyara karşı ne kadar da saldırgansın, ancak karanlıkta debelenmeye devam etmek istiyorsan senin bileceğin iş tabii. Güçten düşmüş ha? Hadi oradan, sen ancak bir timsah kadar acizsin. Jean-Louis eliyle ağzına dokundu. Çok güzel, madem Melbourne'un sözlerini tekrarlamama izin vermiyorsun, ben de kendi sözcüklerimle söylerim. Dostların sana ihtiyaç duyduklarında yanılıyorlar demektir. Haklı olduklarında sana ihtiyaç duymazlar. Ne demek istiyorsun? Bugünlerde güneyde yaşamak belli bir olgunluk türünü gerektiriyor demek istiyorum. O da sende henüz yok ama yaklaştığını gösteren bir gölge var. Zihinsel alçak gönüllülükten yoksunsun. Tanrı korkusunun bilgeliğin başlangıcı olduğunu sanıyordum. Aynı şey tevazu. Doktor Finch'in evine varmışlardı. Jean-Louis arabayı durdurdu. Jack amca, dedi. Hank konusunda ne yapacağım? Er geç yapacağın şeyi. Kırıp dökmekten bırakmak mı? Dökmeden bırakmak mı? Hı. Neden? Aynı hamurdan değilsiniz. İstediğini sev. Kendi hamurundan olanla evlen. Bak, seninle ayak takımının görece faziletlerine ilişkin bir tartışmaya girmeyeceğim. Bunun konuyla ilgisi yok. Haydi artık, senden bıktım. Gidip akşam yemeğimi yemek istiyorum. Doktor Finch elini uzattı, onun çenesini çimdikledi. İyi günler genç bayan. Bugün benim için neden kendini bu kadar paraladın? Şu evden çıkmaktan bile nefret ettiğini biliyorum. Çünkü sen benim çocuğumsun. Sen ve Jem benim hiç sahip olmadığım çocuklarımsınız. İkiniz uzun zaman önce bana değerli bir şey verdiniz ve ben şimdi borçlarımı ödemeye çalışıyorum. İkinizin bana öyle yararı oldu ki. Nasıl? Doktor Finch Finch'in kaşları kalktı. Bilmiyor muydun? Atticus'un yüreği bunu size söylemeyi kaldırmadı mı? Hey, Zandra'nın da bilmemesine şaştım kaldım. Allah Allah, bütün Malcolm biliyor sanıyordum. Neyi? Annene aşık olduğumu. Anneme mi? Ah evet, Atticus onunla evlendiğinde ve ben Noel tatili için Nashville'den buraya döndüğümde annene deli gibi aşık oldum. Hala da öyleyim, bilmiyor muydun bunu? Jean-Louis başını direksiyona dayadı. Jack amca, kendimden öylesine utanıyorum ki ne yapacağımı bilemiyorum. Öyle bağırıp çağırdığımı düşündükçe, ah kendimi öldürebilirim. Yerinde olsam yapmazdım. Bir gün için yeterince odaksal intihar yaşandı. Onca zamandır sen, ya aynen öyle tatlım. Atticus'un haberi var mıydı? Elbette. Jack amca, kendimi havada yüzüyormuş gibi hissediyorum. Şey, amacım bu değildi. Yapayalnız değilsin Jean-Louis. Özel bir vaka değilsin. Haydi git babanı al şimdi. Bütün bunları böylece söyleyebiliyorsun yani. Böyle rahatça. Hı, aynen öyle. Dediğim gibi, senle Jem benim için çok özeldiniz. Benim hayal çocuklarımdınız. Ama Kipling'in dediği gibi bu başka bir hikaye. Yarın ara beni, karşında vakur bir adam bulacaksın. O bir cümlede üç yazardan alıntı yapabilen ve hepsini de anlamlı kılabilen tanıdığı tek kişiydi. Sağ ol Jack amca. Sen sağ ol Scott. Doktor Finch arabadan indi, kapıyı kapadı, başını camdan içeriye sokup kaşlarını kaldırdı. Ağırbaşlı bir sesle şöyle dedi. Bir zamanlar fazlasıyla tuhaf bir kadın idim, hırçınlığının ve kibrinin acısını çeken. Jean-Louis kasabaya doğru ilerlemeye koyulmuştu ki ansızın anımsadı. Frene asıldı, camdan dışarıya sarkıp uzaktaki zayıf karaltıya seslendi. Ama biz sadece saygın olması koşuluyla coşkulu danslar ederiz, öyle değil mi Jack amca? Büronun ön holüne girdi. Henry'nin hala masasında olduğunu gördü. Yanına gitti. Hank, merhaba dedi Henry. Jean-Louis, bu akşam 7:30 dedi. Tamam. Onlar veda buluşması için randevulaşırken bir dalga yuvarlanıyor, geri çekiliyordu. Jean-Louis dalgayı yakalamak için koştu. Henry onun bir parçasıydı ve Finch arazisi kadar, Cunninghamlar ve Old Sarum kadar zamansızdı. Maycomb ve Maycomb ilçesi Henry'ye Jean-Louis'nin hiç bilmediği, hiç de öğrenemeyeceği şeyler öğretmişti. Maycomb şimdi de Jean-Louis'i ona en eski arkadaşı olmak dışında tamamen yararsız bir şey olarak sunuyordu. Jean-Louis, sen mi geldin? Babasının sesi onu korkuttu. Evet efendim. Atticus odasından çıkıp giriş holüne geldi. Askıdan şapkasıyla bastonunu aldı. Hazır mıyız? Dedi. Hazırız. Hazır olduğumuzu söyleyebilirsin. Seni yok etmeye ve toprağa gömmeye kalkıştım. Sense kalkmış hazır mı izliyorsun? Nesin sen? Seni yenemem, sana katılamam. Bunu anlamıyor musun? Babasının yanına gitti. Atticus dedi. Ben pişman olabilirsin ama ben seninle gurur duyuyorum. Başını kaldırıp bakınca babasının ışıl ışıl bir yüzle ona baktığını gördü. Ne? Seninle gurur duyduğumu söyledim. Seni anlamıyorum. Erkekleri hiç anlamıyorum. Anlayamayacağım da. Eh, doğru olduğuna inandığı şeyi sonuna kadar savunan bir kız evlat dilemiştim. Her şeyden önce de bana karşı savunan. Jean-Louis burnunu ovuşturdu. Sana bayağı çirkin laflar ettim ama, dedi. Doğru olmadığı sürece bana edilen her lafı kaldırabilirim. Sövmeyi bile doğru dürüst bilmiyorsun Jean-Louis. Bu arada o yanar döner benzetmesini de nereden buldun? Buradan, Maycomb'dan. Hey ya Rabbi, neler öğrendiğini düşündükçe. Hey ya Rabbi, neler öğrendim. Dünyamın alt üst olmasını istemedim ama o dünyayı benim adıma korumaya çalışan adamı ezip parçalamak istedim. Onun gibi olanların tamamını çiğnemek istedim. Sanırım bir uçağa benziyor. Onlar havanın aerodinamik direnci, biz itme kuvvetiyiz. Birlikte aletin uçmasını sağlıyoruz. Bizim gibilerin sayısı çok fazla olursa burnumuz ağırlaşır kalkmaz. Onlardan çok fazla olursa da kuyruğumuz, bu bir denge meselesi. Onu alt edemem ama ona katılamam da. Atticus, evet bayan, galiba seni çok çok seviyorum. Eski düşmanının omuzlarının gevşediğini gördü, şapkasını başının gerisine doğru itişini seyretti. Haydi eve gidelim Scott, uzun bir gün oldu, kapıyı açar mısın? Babasının geçmesi için yana çekildi, arabaya kadar peşinden gitti ve binbir zahmetle ön koltuğa yerleşmesini bekledi. Babasını insan denen o tek ırka sessizce buyur ederken keşfin etine saplanan keskin acısı azıcık ürpermesine neden oldu. Biri mezarımın üstünden geçti diye düşündü. Saçma sapan bir ayak işine koşan Jem'dir muhtemelen. Arabanın öteki tarafına dolandı. Direksiyonun altına kayarken bu sefer başını çarpmamaya dikkat etti. 23. ayırımın sonu. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Tesbih Ağacının Gölgesinde. Yazarı Harper Lee. Seslendiren Atiye Güneş. Seslendirme bitiş tarihi 22.12.2015.